Harry Potter ve Felsefe Taşı, Bölüm 4, Anahtarların Bekçisi.
Merhabalar, Fidüro Kahvesi İhtiyaç Odası serisine hoş geldiniz. Ben Hikmet Hanım. Servet'le bugün Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabının 4. bölümünü konuşuyoruz. Fidüro Kahvesi Ramazan arasına girdiğinden beri biz de birbirimizi görme trafiğimiz birazcık azaldı. O yüzden Servet'in haftasının nasıl geçtiğini merak ediyorum. Çok konuşmadık. Nasılsın Servet, iyi misin?
Çok iyiyim. Dün bir tane fanfiction'a başladım ve bütün gün başka hiçbir şey yapmadım. Az önce bitirdim. O kadar güzeldi ki.
Ya of, gerçekten güzel bir fanfiction kadar insanın keyfini yerine getiren az sayıda şey var. Bu bölümü okurken neler hissettin?
Ya çok ikonik bir sahneyi okuduk. O yüzden çok heyecanlıyım. Yani böyle podcast'in ileriki yıllarında muhtemelen bugünlere falan dönüp böyle şey yapacağız. Ah, ne kadar önemli sahnelerdi falan diye iç geçireceğiz diye böyle bir hani... tarihe tanıklık etmek falan modundayım.
Ama şey, 20 sene önce yazılmış bir tarih. O olsun.
Aynen, ve hem İngilizcesini hem Türkçesini okudum. Bu sefer kitabın Türkçe versiyonunu çok daha beğendim. Ve böyle bölüm boyunca kıkır kıkır güldüm. Çok güzeldi.
Bu kitabı bölüm bölüm okurken şeyi fark ediyorsun. Bazı bölümler çok anahtar bölüm. Diğerleri arayı doldurmak için, yani bir yerden A noktasından B noktasına varabilmek için gibi. 2 ve 3. bölümler sanki biraz daha o şekildeydi ama 1 ve 4 böyle daha dananın kuyruğunun koptuğu bölümler diyebiliriz. Şimdi bu bölümde Hagrid bir kulübede, denizin ortasındaki bir kulübede saklanan Dursley'leri buluyor ve Harry'e Hogwarts mektubunu ulaştırıyor sonunda. Ve Harry'nin büyü dünyasıyla ilk gerçek karşılaşmasına tanık oluyoruz. Büyücü olduğunu öğrenmesine ve anne babasının hikayesine ufak bir giriş yapıyor. Harry'i Hagrid'in ilk gördüğü sahneyi konuşmak istiyorum. Çünkü ben bölümü okuduktan sonra, hatta bölümü okurken yan yana filmin de o sahnesini izlemeye karar verdim. Ve filmde Hagrid ilk başta Dudley'i Harry zannediyor. Aa, Harry, en son seni bebekken görmüştüm ama bayağı bir kilo almışsın diyor. Ben Harry değilim diyen Dudley'den sonra Harry ben Harry'im diye kendisini böyle reveal ediyor, ortaya çıkıyor falan. O sahneyle kitap sahnesini karşılaştırdığı zaman sen de çok gıcık oldun mu?
Evet, normalde şöyle, Hagrid içeri giriyor, yani kulübenin kapısını yıkıyor, içeri giriyor. Şimdi bir fincan çay olay daha, bu yolculuk beni duman etti diyor. Sonra da Dudley'e vurup toparlan azıcık yağ tutalım. Bak, buna gülmek istemiyorum, bir önceki bölüm neler konuştuk.
Değil mi? Evet, çok yanlış, işte kilo konusunda şaka yapılmaz, bu komik değil deyip.
Ama şey, o sırada yani Dudley'nin olmadığından emindi ve Harry'i görür görmez, aa, Harry babana benziyorsun, gözlerin ama annenin dedi yani.
Evet, filmde sanki kitaptaki o bölümdeki tansiyonların çıkışları bilmem nelerini tamamen yerle bir etmişler. İlk başta filmde bir sinirleniyor Dudley'e, şey Vernon'a pardon. Vernon işte hayır efendim konuşamazsınız bilmem ne, çıkın buradan deyince ona bir sinirleniyor. Sonra şey boyunca, o konuşma boyunca Harry'yle çok sakin sakin. Ama kitapta ilk başta sakin, ondan sonra Harry'nin hiçbir şeyden haberi olmadığını yavaş yavaş fark ediyor ve bu fark edişle beraber sinirleniyor, taşıyor falan böyle ve o konuşmanın tamamı Hagrid'in yükselmiş olduğu bir şekilde gidiyor yani. Filmdeki ve kitaptaki Hagrid karakteri hakkında konuşmak ister misin? Çünkü sanki çok ufak tefek detaylarla farklı bir Hagrid işlemişler gibi geldi bana.
Şunu hatırlıyorum, biz maratonu yaparken ilk bölümde şey demiştim. Yeni dinledim bu arada. Hepsini dinlemedim, bölümde bir kısmını dinledim. Acaba kendimizi tekrar ettiğimiz yerler var mı diye çok merak ettim. Ve ne fark ettim biliyor musun? Bu Sirius meselesini tartıştık ya birinci bölümde, uzun uzun Dumbledore ne yaptı falan diye. Diğer bölümde de tartışıp aynı şekilde çözmüşüz. Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Dedim ki bu bölümden sonra millete gidin diğerini dinleyin dedik ve kendimize rezil olmak için şey yapmışız resmen.
Ama demek ki biz o konuyu hala kafamıza takmış, tam çözememişiz. Yani o çözüm bizim için şey bir çözüm, hani hadi bari falan gibi bir çözüm demek ki. Her seferinde tekrar çözmemiz gerekiyor yani.
Evet, yani bu kadar uzun uzun konuşmamışız ama sonra şey fark ettim. Benim hafızam kötü. Anladığım kadarıyla senin de hafızan kötü. O yüzden böyle şeyden korkuyorum. Bölümler boyunca şimdi 198 tane chapter var. Biz muhtemelen 150 saat falan Harry Potter konuşacağız gibi duruyor. Ve böyle önceden fark ettiğimiz şeylere tekrar tekrar şaşıracağız. Bu rezilliğe hazır mısın?
Arkadaşlar yapabilecek bir şey yok. Geçen Servet'le şey konuşuyorduk. Bana bir şey anlatacak. Beni teselli etmek için. Kendi başına gelmiş bir olayı anlatıyor. Ama diyor ki ben sana bunu anlatmıştım ya. Ama çok önemli bir olay yani. Hani birisinin seninle bunu paylaşmış olması demek. Büyük bir onur bir yandan hani arkadaşlık açısından. Ben de böyle şey ha öyle miydi ya falan diye bakıyorum yüzüne. Ve içten içe utanıyorum. Böyle bir şeyi nasıl unutmuşum. Bir yandan da üste çıkmaya çalışıyorum. Diyorum ki bak ne güzel işte sırrın bende güven. Ben de kendim bile hatırlamıyorum kimseye taşıyamam bunu falan diye. O da diyor ki hayır hayır sana hiç kızmadım ben de öyleyim.
Ya geçen de bir arkadaşım doğum yaptı arkadaşlar aramızda kalsın. Muhtemelen dinlemiyordur diye umuyorum şu an. Benim arkadaşlarım çoğu podcastlerimi dinlemiyor zaten. Yani öyle olduğunu umuyorum. Doğum yaptı. Doğum yaptığını öğrenince tabii ki de çok sevindim. Sonra da biraz üzüldüm böyle bir burukluk oldu. Bana hamile oldu niye söylemedi diye.
Meğer söylemiş ve ben tamamen unutmuşum. O kadar çok
bu çok üst level bir hani ne diyeyim buna isim de veremiyorum.
Rezalet neyse. Bölüme her şey soruna gelecek olursak Hagrid nasıl bir karakter? Birinci bölümde şöyle tarif etmişim ben Hagrid'i. Ay yaş demişim. O çok dikkatimi çekmiş. İlk kitabı okurken onun o sürekli içki içiyor olması, sürekli bir içkiden bahsediliyor olması falan çok dikkatimi çekmiş. Bu bölümde küçük bir muhtemelen ateş viskisi içiyor orada. Küçük bir lafı geçiyor. Amber renkli bir sıvı mı öyle bir lafı geçiyor ama çok üstüne durmamışlar. Ama bu
diyor çaydan daha kuvvetli bir şey varsa alırım bir bardak falan gibi bir şeyler diyor.
Aynen. Bu bölümde özellikle dikkatimi şu çekti. Hagrid bu chapter'da hem çok komik hem de çok anaç biri. Yani çünkü bir girer girmez çay demleme, sosis pişirme ve böyle şeye şaşırdım. Normalde Hagrid'in pişirdiği hiçbir şey yiyemezler ya böyle taş gibi olur kekler falan. Böyle sosise çok aç olduğu için Harry alıyor yiyor falan ama acaba tadı nasıldır diye düşünmeden edemedim yani. O anaçlığı bence normalde filmde bence Hagrid'de onu gösteriyorlar. Bu bölümde değil. Filmin bu sahnesinde çok göstermiyorlar ama bence filmin geri kalanında o mesajı çok güzel veriyorlar. Hani filmin arada iyi yaptığı şeylerden de bahsedelim istiyorum yani. Hogwarts çok güzel, Hagrid'in kulübesi çok güzel, oradaki ortam çok güzel bence. Bir de bence filmde Harry'e verdiği pasta var ya, onun çok ikonik olduğunu düşünüyorum.
Ya bak ben de öyle düşünüyordum. Ve ben o pasta çok tatlı işte birisinin doğum gününü kutladığım zaman ona öyle bir pasta yapayım falan gibi hep kafamda vardı böyle.
Benim bir arkadaşım o pastayla doğum günü kutlamıştı ve acayip sevinmiştim ve acayip kıskanmıştım.
Kim olduğunu da biliyorum büyük ihtimalle o arkadaşın. Selamlar buradan kendisine. O da kendini biliyor. Ya ben de hep o pasta çok hoşuma gidiyordu ama şimdi şeye dikkat ettim okurken. Kitapta Hagrid'in Happy Birthday Harry'yi yanlış yazmadığı, gayet güzel spelling'e sahip olduğunu gördüm. Sonra Dumbledore'a bir mektup yazıyor ya işte Harry'ye ulaştım profesör bilmem ne diye. O mektubu da baktım. O mektupta da hiçbir yazım hatası yok. Ve buradan şunu çıkardım. Hagrid kitapta filmde gösterildiğinden çok daha akıllı ve hani böyle biraz şaşkolozlaştırmaya çalışmışlar sanki filmde Hagrid'i.
Katılmıyorum. Neden katılmıyorum biliyor musun? Kesinlikle yönetmenlerin bunu düşünerek yaptığını zannetmiyorum. Ama şöyle bir an var. Voldemort'un ismini söyleyemiyor Hagrid. Harry de o zaman yaz diyor. Hagrid de I wouldn't know how to spell it diyor. Yani Voldemort kelimesinin nasıl yazılacağını bilemem diyor mesela. Oraya ben acayip güldüm. Çünkü hani bir de Türkçe'ye çok iyi çevrilememiş. Çünkü Türkçe hani okunduğu gibi yazılan bir dil olduğu için tam bir karşılığı yok ama orada aslında hani Voldemort biraz da karışık bir kelime. Bilemiyorsun İngilizce'de. Yani kulağında duyduğun şeyin nasıl harflere döneceğini. O yüzden kesinlikle böyle olduğunu düşünmüyorum ama hani oradan onu alıp başka bir şeyi yanlış spell etmesi bence karakteriyle uyumsuz bir şey değil yani.
Ama şimdi şöyle ben de bu kadar sene boyunca Hagrid'in onu yazdığını düşünmüşüm yani. Gerçekten yanlış yazdığını düşünmüşüm. Ama kitabı şimdi tekrar okuduğum zaman bu düşüncemin biraz daha film tarafından şekillendirdiğini düşünüyorum. Yani Happy Birthday doğum günü kutlu olsun'un nasıl yazılacağını bilmemekle Voldemort'un nasıl yazılacağını bilmemek arasında fark var. En profesör insan bile belki de Voldemort'un nasıl yazılacağını bilemez ama doğum günü kutlu olsun gibi çok basit bir cümleyi yazabilir bence.
Aradayım. Yani yine de Rowling bize onu söylerken onu hissettirmeye çalışmıştı diye hissediyorum çünkü.
Ya benim aslında haklı olabilirsin. Yani Hagrid her zaman için okulla, dersle, şununla bununla falan çok ilişkisi olmayan birisi. Zaten okuldan da kovuluyor ama Hagrid'in sahip olduğu irfan diyelim. O irfanın biraz da ahlaklı duruşla alakalı bir irfan. Yani genellikle bu kitapta doğruyu yanlıştan ayırt edebilen kişilerin böyle bir wisdom'ı şeyi var böyle. Bunun sanki Hagrid'e komedi unsuru haline getirerek biraz üzerinin kapatıldığını hissediyorum. Bu bölümde de başka bir şey de bunu bana gösteren şey de Voldemort'un nereye gittiği
konusunda Harry'e malumat verirken söylediği şeylerin çok böyle beni etkilemesi açıkçası. O sahneye geçmeyelim ama daha, değil mi?
Aynen, oralar bayağı önemli.
Tamam, şimdi şeye geri dönelim. Hagrid içeriye giriyor. İşte Harry, ha buradasın hadi bakalım diyor. Bir yemek yapıyor, etraf bir ateş yakıyor falan. Büyü yapmaması gerekiyor normalde.
Bir şey söyleyeceğim, orayı nereye benzer biliyor musun? Hagrid şimdi paltosunun cebinden sürekli bir şeyler çıkarıyor. Çıkardığı şeyleri yazdım. Bakır bir güğüm. Bu semaver tarzı bir şey yani diye anlıyorum. Sosis, maşa, çaydanlık, bardaklar.
Kırık.
Kırık bardaklar. Baykuş, tüylü bir kalem. Tüylü kalemlere ne deniyordu? Onların spesifik bir ismi var. Quill, ama Türkçe'de bir şey var. Hatırlayamadık. Neyse. Bir de perşemen kağıdı. Yani cebinden sürekli bir şey çıkıyor. Bunu şeye benzettim. Burhan Altıntop. Avrupa yakasında onun çantası var ya. Bir de pasta tabii ki.
Kuş tüyü kalemmiş.
Kuş tüyü kalem. Evet. Çok orijinal bir ismi varmış.
Evet, bana da şeyi hatırlattı. Hermione'nin son bölümlerde bir çantası vardı ya, durmadan bir şeyler çıkarıyordu. Orada hani dedin ya sen, anaç bir yanı var. Aynı zamanda da bence şeyin de altını çizmiş birazcık. Ne kadar dev gözükse de, ne kadar böyle brut ve kaba gözükse de, hani o bir İngiliz adam yani. Direkt çayını demleyip çayını içiyor. Hani bir centilmen bir adam yani. Hani.
Belki de Amerikalılar çekti değil mi şeyi? David Yates mi ilk şeyin yönetmeni?
Galiba.
Yönetmenler falan filan, bunlar Amerikalı mı İngiliz mi? Oyuncuların çoğu İngiliz çünkü. Ama yapımcıları çok bilmiyorum. Bir de daha çok böyle Amerikan seyirci kitlesini düşünerek mi çekilmiş? Bunlar hep
İngilizmiş David Yates.
Öyle mi? Ay, HBO'yu kim çekecek, ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum şu diziyi. Hem çok mutlu olacağız hem de çok mutsuz olacağız. Ya bizi memnun etmek imkansız. Çok üzüleceğiz, çok sinirleneceğiz. Ama bir yandan da böyle varlığına çok sevineceğiz ve hani gözlerimizi ondan alamayacağız gibi hissediyorum.
Chris Columbus çekmiş arkadaşlar ve o Amerikan, gerçekten ilk filmi çeken arkadaş. Peki bunu nereye bağlayacaktın? Yani bu ayrıntıyla.
Şimdi Amerikan birinin çay sahnesini kesmesi hiç şaşırtıcı değil. Kahve olsaydı asla kesmezdi.
Evet. Evet, Hagrid içeri giriyor, çay yapıyor, sosis yapıyor, bilmem ne. O arada sosisleri yemeye çalışan Dudley'e ufak bir domuza çevirmeye çalışıyor. Çeviremiyor, sadece domuz kuyruğu veriyor falan.
Orası da çok komikti. Ben sadece kuyruk yapıyor zannediyordum. Meğer orada Hagrid'in beceriksiz bir büyücü oldu.
Aynen, ben de o ayrıntıyı kaçırmışım.
Çok komik bir şey söylüyordu orada. O kadar domuza benziyormuş ki yani benim iyi büyü yapmama gerek kalmadı tarzı bir şey diyordu yani.
Sonra işte şey diyor ya. Kendisini tanıtmış işte, ben Hogwarts'ta anahtarların ve toprakların bekçisiyim mi? Öyle değişik bir topraklar. Ground'ı toprak olarak çevirmek ilginç bence.
Orayı hiç çevirmemişler hiç. Ben Hogwarts anahtarlarının bekçisiyim diye çevirmişler direkt.
Hayır. Ben okuduğumda topraklarının da yazıyordu. Acaba...
Türkçesini mi okudun?
Hı-hı.
Şimdi biz bir de şunu fark ettik arkadaşlar. İngiliz İngilizcesi versiyonuyla Amerikan İngilizcesi versiyonu ayrı. Hikmet Hanım İngiliz İngilizcesi versiyonunu okuyor. Ben Amerikan İngilizcesi versiyonunu okuyorum. Geçen bölümde konuştuğumuz bu public school mu, işte kolej mi, özel okul mu falan tartışması şeyde yok. Amerikan versiyonunda hani Türkçe'de bildiğimiz şekilde yazıyordu.
Özel okul diye geçmiş.
Evet. Dolayısıyla yorumlara gelip bize bağırmadan önce. Şimdi bizim yaptığımız birkaç hata var. Bu hata özellikle hatalar ama genel olarak yorumlarınızı YouTube'daki videomuzun altına yazarsanız çok seviniriz. Çünkü aynı kişiye, aynı değil. Farklı kişilere sürekli aynı cevabı vermek zorunda kalıyoruz. En son bölümün altına not düştüm. Evet, McGonagall'ı yanlış söylemişiz. Gerçekten de şey yapmış. Yani yoldaşlar sonradan katılmış. İlk bölümünü yanlış söylemişiz. Neyse, mutlaka bir sürü hata yapacağız bu seri boyunca ve mutlaka siz bizi yakalayacaksınız. O yüzden bunu yorumlarda herkesin görebileceği şekilde tartışırsak
yalnız
çok daha güzel olur.
Ne kadar kaliteli bir dinleyici kitlemiz var. Bunun da altını çizmek gerekir yani hani. Nerede kalmıştık?
Hogwarts topraklarının anahtarları falan.
Ha, ben yani öyle bir şey okudum.
Belki de iki tane mi Türkçe versiyonu vardır?
Belki de iki defa bir kendisini tanıtıyor ya. Evet, belki olabilir. Bir cümlede öyle demiştir, ikincisinde öyle demiştir. Çünkü Harry anlamıyor işte başta söylediğini. Ben hala anlamadım diyor. O da diyor ki işte Hogwarts'ta bekçiyim ya diyor. Hogwarts'ta biliyorsundur herhalde diyor. Özür dilerim, hayır bilmiyorum. Ondan sonra nasıl yani bilmiyorsun? Annem babanın bütün her şeyi nerede öğrendiğini bilmiyor musun? Hiç merak etmedin mi diyor. Bütün her şey derken diyor. O sırada artık Hagrid patlıyor. Bir dakika. Bu çocuğun hiçbir şey bilmediğini mi bana ima ediyorsunuz şimdi? O sahne aşırı komik değil mi?
Hagrid de böyle alınıyor, bozuluyor. Hiçbir şey bilmiyordu değilim diyor. matematik falan öğrettiler. Toplama çıkarma yapabiliyorum diye. Sonra şey dikkatimi çekti. Hagrid böyle bakıyor. Sen yani diyor kim olduğunu bilmiyor musun diyor. Bunu Watchmen'de çok konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Watchmen diye acayip kaliteli bir dizi var arkadaşlar. Bir HBO dizisi. Bizim de 3 bölümlük bir maratonumuz var. Fidro Kahvesi'nden dinleyebilirsiniz. Hemen reklamı nasıl yapıştırdım. Orada kimlik ve kişisel tarihimiz. Yani nereden geldik? Anne babamız kimdi? Dedelerimiz kimdi? Topraklarımız nerede? Dilimiz ne falan? Bunlar aslında Harry Potter da çok önemli temalar. Özellikle Voldemort'un geçmişi, o çatal dilden Salazar Slytherin'e bağlanmaları falan filan. Bütün bunları düşündüm yani burada Hagrid Harry'e sen kim olduğunu bilmiyor musun diye bağırırken böyle bir şey oldum.
Kim olduğunu bilirsin sen. Sonrasında Harry'nin gerçekten hiçbir şey bilmediğini anlayan Hagrid Harry'e dönüp o ikonik cümleyi söylüyor. You're a wizard Harry.
Orayı full okuyalım mı?
Okuyalım hadi.
Demek hiç söylemediniz ona. Dumbledore'un bıraktığı mektupta yazan... Bu arada hiç yani Hagrid böyle mi konuşuyorlar? Demek hiç söylemediniz ona.
Gerçekten İstanbul beyefendisi gibi yani.
Ne yapayım? Biz de ses sanatçısı değiliz yani böyle artık. İdare edeceksiniz. Dumbledore'un bıraktığı mektupta yazılanları anlatmadınız. Oradaydım ben. Dumbledore'un bıraktığını kendi gözlerimle gördüm. Dursley. Demek bunca yıl ondan sakladınız. Harry, ne sakladılar benden diye sordu merakla. Vernon enişte telaşla dur yasaklıyorum sana diye bağırdı. Petunia teyzenin korkudan nefesi tıkandı. Ne halt ederseniz edin ikiniz de dedi Hagrid. Harry, sen bir büyücüsün. Kulübeye sessizlik çöktü. Sadece uğuldayan rüzgarla denizin sesi duyuluyordu şimdi. Soluğunu tutarak neyim dedi Harry. Hagrid artık daha da çöken, daha da inildeyen kanepeye oturarak büyücüsün elbet dedi. Azıcık eğitilirsen hem de kralı olursun. Öyle bir ana baba her çocuğa nasip olmaz. Artık şu mektubu da okumanın vakti geldi deyip.
Ana baba demişken en sevdiğimiz konu olan çapulculara geri dönelim.
Elimizi oluşturuyoruz.
Şimdi 25 dakika boyunca bunu konuşacağız. Sana sormak istediğim soru şu. Bu bölümde çok fazla defa Lily ve James... Hagrid referansta bulunuyor. İşte Hogwarts'ta Headboy'la Headgirl'dülar. Çok iyi insanlardı, çok iyi büyücülerdi. O kadar iyi büyücülerin çocuğu da muhakkak iyi bir büyücü olur falan diye böyle bir sürü defa söylüyor. Buradan da işte onları tanıyordum diyor, öldüklerinden bahsederken ağlamaya başlıyor falan. Ama bu sorumu birazcık geri alacağım. Benim şu anda okuduğum fanfiction'da 5, 6 ve 7. senelerini anlatıyor James Lily'nin. Ve orada Hagrid'i bir defa gördüm. Yani 120 chapter'da falan bir defa Hagrid. Orada da şey yapıyordu, Remus'a çay veriyordu. Remus da şey merak ediyordu, beni hani fantastik canavar olarak mı görüyor? O yüzden mi seviyor falan diyordu.
Ay çok
böyle tatlı.
Aynen.
Şey merak ediyorum, Hagrid'le James'in ve Lily'nin ilişkisinin mahiyetini çok tam olarak anlatmıyor ya kitapta ve biraz boş bırakıyor. Sence bunlar sadece yoldaşlıkta, Zümrüt Anka yoldaşlığında yakınlaşmış durumdalar mı? Yoksa okulda hani Harry, Ron ve Hermione kadar sık sık onu ziyaret edip böyle arkadaşlıkları var mıydı? Nasıldı sence? Yani sen nasıl olmasını isterdin diyeyim. Nasıldı demin ya, nasıl olmasını isterdin diyeyim.
Şimdi normalde benim fanfiction'a dair en sinir olduğum şeyler alıp bizim üçlüyü sanki çapulcuların hayatı da onlara çok benzermiş gibi yazmaları. Özellikle Lily ve Hermione'yi aynı yazan şeylere ya da Ginny ve Lily'yi. Ondan sonra ne bileyim James ve Harry'yi aynı yazanlara falan sinir oluyorum. Çünkü bunlar başka insanlar. Ama bir yandan da Hagrid anaçlıktan bahsettik ya, bence Hagrid her kohortta birilerine evlatlık ediniyor. Ve yani onların kohortunda da onların yılında da kesinlikle çapulcuları evlatlık edinmiştir yani. Başka bir senaryo düşünemiyorum.
Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum. Çapulcuları yani evlatlık edinmesi için çapulcuların birazcık evlatlık edinebilecek mazbutlukta olmaları gerekiyor. Ama değiller yani, hani Harry'nin o baba figürüne ihtiyacı vesairesiyle. İşte Hermione sonuçta Muggle, okulda biraz şey yapılıyor, ayrıştırmacı bir tavırla karşılaşıyor yani hani. Onunla o Sirius'la şeyin, James'in böyle küçük dağları biz yarattık tavırları çok uyuşmuyor gibi. Bana o yüzden şöyle bir şey olabilir gibi geliyor. İlk başta Remus'un kurt adam olduğunu bilen Hagrid ona sahip çıkmaya çalışıp onun üzerinden James'le Sirius'la tanışıp ve James'le Sirius'un Hagrid ne kadar da orijinal bir karaktermiş diye bunu fark edip şey yapması. Ama bana sanki Harry kadar yakın değillermiştir gibi geliyor.
Şu an gözlerim doldu. Çünkü şöyle bir şey fark ettim. Hagrid'in evlatlık edinmesine çapulcuları gerek yoktu aslında. Çünkü James evlatlık ediniyor. Yani çünkü onlar birbirlerini evlatlık ediniyorlar ya böyle.
Evet.
Yani Harry, Ron, Hermione arasında öyle bir ilişki yok. Ama çapulcular arasında o aile şeyi. Çünkü Remus kurt adam olduğu için onun aileyle ilgili problemleri var. Sirius Black olduğu için zaten ortada kalmış bir çocuk. Peter'dan bahsetmek istemiyorum. Lily'nin ailesi Muggle. Hani Lily sonradan katılıyor ama hani onlar bence her zaman ilişkileri Lily ne kadar posta koysa da bir ilişki vardı yani orada. Okula ait hissettiriyordu bence yani hani. Orada bir evlatlığı aidiyet üzerinden de düşünürsek yani. Bilmiyorum. O üçünün özellikle yani Remus, James ve Sirius arasındaki ilişki daha aile gibi.
Evet. İlk andan itibaren çok daha büyük bir şefkatle yani o James'in kollayıcılığıyla oluşan bir arkadaşlık var. Ama Harry, Ron ve Hermione'nin dinamiği biraz daha eşitlerin hukuku falan gibi. Hani böyle. Bir de gerçekten James çok büyük sevgi gösterilerek büyümüş ve onu da göstermeye, o cömertliği göstermeye alışmış birisi. Harry kendi içerisindeki o cömertliği ve koruyuculuğu yavaş yavaş o cevheri çıkarıyor. Yani ilk başlarda daha yavrum işte çok itilmiş kakılmış, hakir görülmüş, zorbalık görmüş bir çocuk olduğu için ilk başta onun böyle kendini korumaya yönelik bir ilişki tarzı var çevreyle. Daha sonra Hogwarts'a karşı aidiyeti, büyü dünyasına karşı aidiyeti, işte baba figürleri hayatına giriyor, Dumbledore, Hagrid vesaire. O onun biraz daha flourish etmesini yani içindeki cevherin çıkmasını sağlıyor ve gerçekten Harry de sonuna baktığın zaman son kitapta yani herkesi koruyacak bir kalkan oluşturması falan hani şeye karşı Voldemort'un onu öldürmesiyle kendini feda etmesiyle annesinin büyüsünü yenilemesi aslında onun da mükemmel derecede bir hani babasıyla annesinin o şefkatli koruyucu şeysinin varisi olduğunu gösteriyor.
O yüzden de çok üzülüyoruz yani James gibi birinin, Lily gibi birinin oğlunun. Yani James herkese şey yani 11 yaşından beri herkese babalık yapan bir adamın oğlunun böyle yetim öksüz kalması apayrı üzücü bir hikaye. Bu arada daha demin hakir görmesi dedin. Şu an bizim Instagram'ımızda bir video var. Bayağı izlendi.
Ha, hakirmiş değil mi? Hakirmiş. Doğrusu. Çok özür diliyorum
ya,
evet.
İnsanların bu gramer naziliği deniliyor ya. Bu da işte, dili şöyle konuşmak lazım. Dil üzerinden böyle insanların hem sınıfını yargılamamız. Bu arada sana bir önceki bölümde şey anlatıyordum ya, lavabo tuvalet muhabbeti. Kızılcık Şerbeti'nde bu konu işlendi.
Ay çok ilginç.
Nasıl gerçekten denk geldi?
Bak benim şöyle bir teorim var. Kızılcık Şerbeti'ni yazan insanlar bizim podcast'imizi dinliyor olabilirler. Çünkü bir de şey dedik ya Kızılcık Şerbeti konuşurken işte Bıvılcım ve ailesi neden kafayı muhafazakarlarla bozdu diye. Sonra öyle gittiler birkaç bölüm sonra öyle bir sahne koydular. Siz nedir ya, ne ayaksınız böyle kafayı bunlarla bozdunuz falan diye biz replikle karşılaştık. Olabilir.
Şimdi mektuba geri dönelim. Hogwarts mektubu ile ilgili en sevdiğim şeyin ne olduğunu fark ettim biliyor musun? Başvuru yapmadan kabul gelmesin.
Bir akademisyenin hayali.
Hogwarts olması umurumda değil. Başvuru süreciyle uğraşmadığım bir yerden. Lütfen bana kabul gelebilir mi? Herhangi bir yer, herhangi bir şey.
Ne geldi aklıma? Biz ilk bölümde hani seninle şey konuşmuştuk. Bu Hogwarts'a bunlar nasıl kaydoluyorlar demiştik ya. Onun cevabı bu bölümde var.
Nerede var?
Hagrid diyor ya doğduğundan beri onun ismi kayıtlıydı diye.
Ben güzel yakalamışsın.
Nereden biliyorum ki bu ayrıntıyı diyordum. Yani bu isim not alınması mevzusunu. Doğduğundan beri kayıtlıymış. Ama tabii bu şeyi göstermiyor. Muggleborn büyücüler nasıl yakalanıyor? Varsa yollanıyor. Harry'nin babası, annesi sonuçta büyücüydü. O yüzden onun isminin not alınması normal. Evet, Hogwarts mektubuna dair başka. Harry'nin ilk sorusunun şu olması çok komik değil mi? Ne demek benim baykuşumu bekliyorlar?
Ama çok yani lojistik şeye takılmış olması çok hoşuma gitti. Direkt ne yapılması gerekiyor? Bir sonraki adım ne?
Bir de sonra o baykuş dedikten sonra Hagrid'in baykuşa işte mektup yazıp yollamasını tasvir ettiği sahne de çok komikti. Orada şey diyor. Hagrid işte ağzına bir şey bağladı baykuşun ve onu fırtınaya saldı. Sonra da sanki birisine telefon etmiş, normal bir şey yapmış gibi rahat bir tavırla geri gelip oturdu. Böyle hani onu Harry'nin gözünden izlediğin zaman gerçekten bu adam bayağı kafayı kırmış diyorsun zaten. Pembe bir şemsiyeyle de ateş yakıyor falan. Hogwarts'a gitmesi gerektiğini Harry kabul ediyor. İşte büyücü olduğunu fark ediyor. Başta hata yapmışsındır ya ben ne alaka büyücülük falan deyip daha sonra işte sinirlendiği ya da mutsuz olduğu anlarda açıklayamayacağı şeylerin olduğunu Hagrid'in ona hatırlatmasıyla. Daha sonra annesinin babasının ölme hikayesini anlatmaya başlıyor Hagrid ona. Burada da aslında hani ilk bölümde de altını çizdiğimiz şey vardı ya hani McGonagall bunların başına ne geldiğini, Voldemort'un neden Lily ile James'in yanına gittiğini düşünüyor sorusu. Aynı şekilde Hagrid'in gözünden de merak ederek okudum burayı.
Ve çok uyumlu yani çünkü Hagrid de anlatırken hani niye onları öldürmeye gitti teorilerini söyleyerek anlatmaya başlıyor. Diyor ki belki de onları kandırırım diye düşündü. Belki de yolundan çekilsinler istiyordu. Herkesin tek bildiği 10 yıl önce Cadılar Bayramı'nda senin de yaşadığın köye damlamasıydı. 1 yaşındaydın sen evinize geldi sonra da diye anlatmaya devam ediyor.
Bir yandan da Harry'i neden öldürmeye çalıştığına dair de kafa yürütüyor. Orada da seni de öldürmeye kalkmış artık temiz bir iş olsun diye mi yoksa öldürmekten keyif alır hale geldiği için mi bilemiyorum diyor. Orada da aslında Voldemort'un orada bulunma sebebinin Harry olduğunu bilen bir iki kişi olduğunu tekrar göstermiş oluyor bu cümle.
Bir de gizem olarak yani Avada Kedavra büyüsünün öldüremediği tek kişisin diye anlatmıyor orada. Onu evet. Sonradan göreceğiz ama şey Voldemort'un öldürmek isteyip öldüremediği tek kişisin diyor. Sonra da diyor ki birini öldürmeyi aklına koysun o kimse sağ kalamazdı. Bir tek sen yaşadın. Zamanın en iyi cadılarını büyücülerini öldürdü. McKinnon'ları, Bones'ları, Privet'ları. Sen ise bir bebektin daha sağ kaldın. Şimdi üçünü konuşmak istiyorum. McKinnon'lar, Bones ve Privet'lar. McKinnon, Mary McKinnon'dan biliyoruz.
Mary değil, Marlene.
Ay Marlene, Mary değil, Mary MacDonald. Marlene de benim okuduğum fanfictionlarda hep tek yani. Hani şimdi Marlene'in ailesini öldürüp yani Marlene de dahil onların öldüğünü okudum. Ama hani ailesinin bu kadar önem sahibi olduğunu bilmiyordum Hagrid'in burada söyleyecek kadar.
Sana bir söyleyeyim mi? Benim okuduğum kitapta tam da bunu correct eden bir şey var. Marlene'in babası Magical Transportation başı. Kız çok güzel yazmış yani. Tabii boşlukları kendi dolduruyor. Abileri mükemmel başarılı çocuklar ve işte hep böyle ministre bir yerlere gelmişler. Ve Marlene bunun şeysi altında ezilen...
Ne güzel.
Çok aynı zamanda şey bir tip böyle. Normalde hep Marlene Sirius'un kız versiyonu falan gibi yazıyorlar. Böyle biraz daha başıboş, serserimsi. Ama bunda tam olarak Hermione'nin şey versiyonu. Stereo'da almış versiyonu.
Ron gibi değil mi o zaman? Başarılı abiler altında ezilen bir karakter değil o zaman.
Değil yani eziliyor bir yandan ama bir yandan bu onu hırslı ve şey yapıyor. Çok başarılı olmaya itiyor. O yüzden Marlene birazcık hani otizm spektrumunda bile olabilir. Çünkü gerçekten sosyal kuralları şunları bunları falan çok ezen bir tip. Lily ile arkadaşlıkları normalde Mary ile arkadaş Lily. Ama Mary'nin Muggleborn olduğu için işte ya da Half-Blood olduğu için babası onu okuldan alıyor Amerika'ya yolluyor. Marlene ile arkadaş.
Bu arada Mary kesinlikle Muggleborn.
Neye binaen söylüyorsun?
Kendime binaen.
Kesinlikle benim, öyle olması gerekiyor.
Benim fanfiction evrenimde Mary kesinlikle bir Muggleborn. Lily ile öyle bond ediyorlar.
Evet. Yani o Half-Blood şeyde de benim okuduğum hikayede de gerçekten o ikisinin benzer tecrübeleri üzerinden arkadaş olması çok mantıklı.
Bak okuduğum bir tanesinde şimdi Mary, Muggleborn ve büyücülük dünyasında işte Muggleborn'lara ne kadar kötü davranıldığını biliyor. Ve bu konuda çok sinirli ve bu konuda Dumbledore'un bir şeyler de yapmadığını biliyor ya. Birinci büyücülük savaşında o yüzden savaşmıyor. Sirius Azkaban'dan çıkınca direkt Mary'nin evine gidiyor.
Neden?
Romantik bir sebepten değil arkadaşlar ve Mary'nin onu anlayacağını düşünüyor. Ona güvendiğini o arkadaşla şey yapıp hani savaşmıyor ölmüyor ama büyücülük dünyasıyla da aslında ilişkilerini biraz koparmış durumda yani. O yüzden ya Sirius'un Azkaban'dan kaçtıktan sonra yaşadıklarını anlattığı böyle ayrıntılı bir şeye ihtiyacım var.
Kesinlikle. Gerçekten şu an okuduğum versiyonu
çok sevmiyorum. Ya bir tanesi şu an hala yazıyor ama çok ergen bir hikaye olduğu için hani böyle daha aklı başında daha güzel bir şey istiyorum.
Evet daha çok üzerine durulabilecek daha fazla hikaye çıkacak bir şey. Çünkü hani genelde bu boşlukları doldurmayı seviyorlar ya hani hem kanona uygun olsun hem de bir yandan istediğim gibi at koşturabileyim. istediğimi yazabileyim. Çok uygun bir boşluk yani orası.
Şimdi Bones'a gelelim. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Susan Bones Hufflepuff'a girecek. Herhalde bu önümüzdeki bölümlerde Seçmen Şapkanı şarkısında göreceğiz onu. İki kere bahsedildiğinin farkında değildim yani. Bence Susan Bones karakteri üzerine de daha çok konuşulabilirmiş yani. Çok malzeme varmış orada.
Privetler'de kim?
Harry'nin ataları. Kuzenleri.
Hayır bir yandan evet. Mi? Şey Harry ile bağlantıları var çok çok uzaktan. Evet.
Zaten hepsinin var şimdi 28 aile var zaten.
Aynen. Inbreeding. Ama Privetler Molly Weasley'in erkek kardeşleri.
Ay, evet evet doğru.
Ya pek çok kişi şunu da bilmez. Molly ile Arthur ilk yoldaşlığın üyesi değiller aynı zamanda şey gibi. Bekanakıl gibi diye tekrar şey yapayım o konuya gireyim ama.
Eminsin bak değil mi sonra çok azar işitiyoruz.
Evet evet ilkinde yokmuş ikincisinde varmış arkadaşlar. İlkinde hatta ilkinde bakanlık için ajanlık yapıyormuş. Şey ya animagus ya bakanlık için çalışıyormuş yani hani bakanlığın kara büyücülerle ölmeyenlerle. McGonagall.
Ha okey tamam. Ben bir an yani Molly Weasley'den bahsediyorsun sandım.
Molly ile şey de Arthur da ilk yoldaşlık zamanında büyük ihtimalle işte ilk çocukları doğdu falan çok hani anne babalar falan. Şöyle bir şey var sanki Voldemort'a karşı olan tüm büyücüler yoldaşlık üyesi olmalı ya da olabilir gibi bir ön yargı var ama bu biraz daha Dumbledore'un kafasının içinden neler geçtiğini bilmememizle ve onun oraya kimi layık gördüğünü bilmememizle alakalı. Çok aslında exclusive bir grup düşündüğün zaman.
Ya şöyle hatta bu savaş dönemini konuşalım yani şu an yeri geldi bence Hagrid anlattığı için. Sonra uzun bir süre herhalde dönmeyeceğiz bu mevzuya. Benim kafamda çok oturmuyor çünkü ya fanfictionların o kısmına gelince artık üzüntüden ben okumayı bırakıyorum. Ya da çok derin işlemeden kapatıyorlar sonra da öldüler falan gibi. Böyle bir okul yıllarından sonra Harry Doğan'a kadar olan dönem var ya. Hani burada çizilen resim çok karanlık. Hani uzun süre yani Voldemort bayağı yeniyor yani hani. Hiç o kadar böyle ya şeyi okumak istemiyor insan. Dumbledore'un bu kadar açık ve net kaybettiğini okumak sinirlendiriyor da insanı yani. İşte James'ler falan yoldaşlığa girmek istiyorlar. Dumbledore'la aralarında yakın bir ilişki var falan ama sanki yoldaşlık gerçekten çok. Hatta yani bunu okurken şey düşündüm. Hagrid yoldaşlıkta mı? Yoldaşlık diye bir şeyin varlığının farkında mı diye de düşündüm. Çünkü Lily ve James hakkında konuşurken hani onlar yoldaşlıktalardı. İşte biz onlara karşı savaşalık falan gibi bir şey yok ama. Anlatırken öyle bir tavrı yok.
Evet değil ama bana da o yüzden şimdi bu ilk 5. kitaptaydı sanırım. Hagrid ona ilk yoldaşlığın fotoğrafını veriyor ya.
Serious.
Hagrid veriyor kitapta. Bunu bir tekrar bir arayayım. Bulayım ama ben öyle hatırlıyorum.
Ben şimdi 5. kitabı okuyalı 2 yıl oldu. O yüzden ayrıntıları bilmiyorum. Ve 5. kitap çok böyle bir sürü şeyi sürekli bir şey öğrendiğimiz bir kitaptı. Normalde filmde Sirius hani Harry'i Hogwarts yollamak için köpek kılığında istasyona geliyor ya. O sırada bir odaya çekip orada gösteriyor fotoğrafı. Filminde böyleydi yani.
Değilmiş. Alastor Moody'ymiş. Sirius olmayan birisinin verdiğini hatırlıyordum ama. Hatta şey gibi bir şey oluyordu.
Moody ama çok uygun ama şu an düşününce.
Tamam şimdi o sahneyi hatırladım. Moody bunu Harry'e veriyor. Sonra da işte şu şöyle oldu, bu böyle öldü falan diye hepsini anlatıyor. Ondan sonra hadi bakalım Happy Christmas falan gibi bir şey deyip yolluyor. Harry de içinden şöyle bir şey geçiyor. Bu fotoğrafı görmenin kendisine iyi geleceğini zannetmiştim Moody. Aslında Harry'nin modu daha da düşmüştü. Çünkü hani böyle ümitsizlik herkesin öldüğünü görünce o fotoğraftan falan gibi bir şey vardı. Ama o fotoğrafta Hagrid de vardı yani.
Onu hatırlamıyorum. İşte filmdeki versiyonda var mıydı acaba? Hagrid'in genç halini merak ediyorum.
Kesin internette o da vardır. Hemen bakalım.
Ya ben şey diyordum, sinir olduğum şey yani Harry anne ve babasına dair bütün kırıntılara muhtaç yani böyle. Onlar hakkında biri bana bir şeyler anlatsa falan modunda sürekli. Ve bunlar çok şey biliyor. Ve hiçbir şey anlatmıyorlar
evet
çocuğa.
Ya. Ama işte Hagrid öyle değil. Hagrid ona bir albüm veriyordu bir ara hatırlarsan. Anne babasının düğününün fotoğrafları, Harry'nin bebeklik fotoğrafları vesaire falan böyle. Aralarında gerçekten tek insan çıkan Hagrid.
Lupin'e çok kızıyordum ama Lupin'in hayatı, yani okuduğum bir tane fanfiction Lupin'in çocuk yani sanki Harry'miş gibi düşünün Lupin'i. O da bir yetimhanede büyüyor ve onun böyle 7 yılını anlatan muhtemelen Harry Potter kadar kalın 3 ciltlik bir seri okumuştu. O perspektiften şey anlıyorum yani Lupin için çok acı verici bir şey muhtemelen bunları konuşmak ve çok böyle biraz çekingen bir insan yani genel olarak çok fazla mental problemi falan da var. Sosyal sıkıntıları var falan. O yüzden de anlatmamış olması, anlatılması gerektiğini düşünememiş olması, anlatmayı becerememiş olması falan ama kendi sevgisini yine de Harry'e böyle yakından hocalık ederek bir şeyler öğreterek işte patronu söyleterek falan filan yapması hoşuma gidiyor. Ben affedemiyorum. Üçüncü kitabı konuşmak istiyorum. Lupin'i mi affedemiyorsun?
Evet. Yani her türlü sebebini anlıyorum. Evet, sen de hiç kolay bir hayat yaşamadın Lupin'cim. Ama sana bu kadar iyilik etmiş, seni dar ağacından geri çevirmiş arkadaşın James'in oğluna. Yani bu kadar ufak derecede ilgi göstermen, hiçbir sevgi hissettirmemen. No.
Şimdi şöyle düşününce no. Harry Teddy'ye ne yapacak?
Hah, utandır Lupin'i. Utandır Lupin'i.
Ya ben kıyamam Lupin'e. Haklısın ama benden bunu bekleme.
Ya işte çok fazla fanfiction okuduğun için şu an senin önceliklerin değişti yavrum. Harry'e kıyamamamız lazım aslında. Bizim önceliğimiz Harry olması lazım.
Şu an hala o fanfiction'ın etkisindeyim. Geçsin konuşarız. Bir şey söyleyeceğim podcast'imizin başından beri. Bu bölümümüzün değil. Podcast serisinin başından beri. Beklediğim chapter bir sonraki chapter. Sence neden?
Neden?
Draco Malfoy'la tanışacağız.
Yani o kadar... 11 yaşındaki sarı çıyan bir şey yani.
Bir sonraki bölümü çekmesek mi?
Daha da utandıracaksın kendini.
Hayır, kalbimi kırıyorsun.
Arkadaşlar Servet, şimdi bakmayın burada kalkıp bana yok ben Sirius'u şöyle seviyorum, Sirius'u böyle seviyorum, çapulcular kalp canım benim falan takıldığını. Servet dünyanın en büyük Draco ve Hermione şipi insanıdır yani. Çapulcular okumaya başlamadan önce de şeyciydin yani, hani hep Hermione ve hep Draco fanfiction'ı okuyordu değil mi? Yavaş yavaş
kaydım. Şimdi bak şöyle yani. Başladım. Bir önceki maratonumuza dönenler bunu fark edecekler, ben dalga geçiyorum. Sen bana diyorsun ki Hermione ve Draco şipi çok ünlü falan diyorsun. Ben diyorum ki ne kadar saçma. Iyık falan diyorum. Hatta şey falan diyoruz. Hani Draco'yu olduğundan çok daha cool bir insanmış gibi çizdikleri için böyle bir şey yoksa hani ne alaka falan diye böyle konuşuyoruz. Oralardan buralara ben nasıl geldim? Bir sonraki bölümde anlatacağım. Ama bence sen okudun mu? Yani iyi Dramini okudun mu?
Okudum ya, en çok bilinen, en çok şey yapılan Isolation mıydı? Öyle bir şey vardı.
En kötüsü. Isolation'ı ben bitiremedim.
Manacled'ı da okudum.
O iyi. O iyi bir başlangıç ama o çok problemli yani. O şey değil çünkü. Çiçekler, böcekler bir...
Ben Hermione okumayı sevmiyorum.
Sen Hermione okumayı sevmiyorsun. Evet. Ama neyse, bunu bir sonraki bölümde mi konuşalım? Yani bana bu hafta attığın mesaj var ya. Lily'yi şöyle resmetmişler. Çok ilginç geldi bana falan dediğin şeyler. Lily'nin hepsi Hermione kitaplarında var. Yani senin okuduğun o fanfiction'da Lily'ye dair sevdiğin şeyler gidip zaten en ünlü fanfiction'lar Hermione fanfiction'ları olduğu için onlardaki plotları alıp talking point'leri alıp onu yapıştırmışlar.
Ama neden biliyor musun? Şimdi ben biraz overshare yapacağım şimdi. Ben çocukluğum boyunca inek diye dalga geçilen bir kız olduğum için, zeki olduğum için ve derslere ilgi gösterdiğim için Hermione'nin o inek halleri bana çok cringe'e diyor. Utançla alakalı şey vardır. Hani birisinin şu davranışı sana utanç verici gelir ama aslında o davranış yansıtmayla kendinde utanç verici bulduğun şeyin yansımasıdır ya. O yüzden Hermione okuduğum zaman okuyamıyorum. Ben çok cringe oluyorum. Çünkü hep o eski yıllara geri dönüyorum yani.
Peki aynı yerden başlayıp bambaşka sonuçlara varmamız. Ben de inek bir öğrenci olduğum için hani Hermione okuyarak kendine güven kazanmış, inekliğiyle barışmış ve arkadaşları tarafından herkes bir Harry Potter'cılık oynayarak büyüdüğümüz için hani Hermione sayesinde dalga geçilmemiş bir insan olduğum için kimliğimi Hermione üzerinden, Hermione'ye benzemek üzerinden inşa ettiğim için ben bir süre fanfiction'a ilk başladığımda sana yazmıştım hatta, ben Hermione'nin olmadığı fanfiction okumuyorum diye. Benim okuduğum ilk fanfiction'lar Ron ve Hermione'nin shiplendiği şeyler. Şu an mesela bakamam onlara, biliyor musun? Hani fanfiction dünyasının böyle en çamur, en alt.
Var mı, ben yani hiç dikkatimi
kocaman
yani.
Kocaman bir Excel dosyasına sahibim. Ben hazırlamadım da milletin hazırladığını görün. Benim fanfiction yanına ilk şeyim yani. Introduction'ım oydu. İnsanlar manyak mı falan demiştim. Böyle ayırmışlar, hepsinin isimlerini koymuşlar. Birinci yıl işte kanona tabi olan olmayanlar. İkinci yılından anlattıkları. Ron'un perspektifinden anlatanlar. İşte Hermione'nin perspektifinden anlatanlar. Atıyorum üçüncü kitabı sadece Hermione'nin perspektifinden yazanlar.
Reddit'ten mi buluyorsun bunları?
Bunu Google'lamıştım. Reddit'ten mi oraya varmışım? Galiba Reddit'ten oraya vardım. Bir, yani bu fanfiction'ları okumak isteyen arkadaşlar site istiyorlar bizden. Bir fanfiction.net var. Onu sen kullanıyorsun. Ben pek kullanmıyorum. Bir de
eskiden yani bundan 10 sene önce yazılmış hikayeler genelde orada.
Evet. Bir de AO3 Archive of Our Own diye bir site var. Her şey aslında orada. İndirebileceğiniz falan filan. Hem Reddit hem bu iki site arasında inanılmaz kötü. Yani bu sitenin %98'i çöp bu arada. Ama o geri kalan %2 ulaşım için imkanlar veriyor yani.
Evet, genellikle şöyle yapabilirsiniz. En iyi Harry Potter fanfictionları, işte en iyi bazı kelimeler var, anahtar kelimeler var, işte en iyi çapulcu dönemi fanfictionları ya da işte en iyi post-war fanfictionları, en iyi kanona tabi fanfictionlar falan gibi.
Bence bunlara hiç gerek yok, biliyor musun? TikTok. TikTok'ta o kadar çok video var ki çapulcu dönemine ait, o kadar çok böyle fanfiction önerisi videosu var ki. Algoritmanız biraz şey yapın, eğitin. Zaten sizin önünüze fanfiction atacak. Ben TikTok'a giriyorum, 3 tane kitap önerisi alıp çıkıyorum yani. Şu an yani bahsettiğimiz sitelerde bazı romanların öne çıkmasının bak roman diyorum. Bazı fanfictionların öne çıkmasının sebebi aslında TikTok'ta ünlü olmaları.
Anladım.
Hatta TikTok'ta ünlü olduktan sonra Manacled kitap anlaşması yaptı. Bunu sana söylemedim mi?
O zaman kaldıracak o kitabı. Evet. Hemencecik indirmemiz lazım.
Evet, indirdim ben. Benden alabilirsiniz. Bende her şey var. Seneye kaldıracak galiba. 2024 boyunca şey yapacak. Yeni kitap 2025'te çıkacak. Fidro Kahvesi'nin ana bölümlerinde de o kitabı okuyup konuşmak istiyorum. Adı Alchemist. İçindeki bütün Harry Potter temalarını çıkaracaklar. Bu şey gibi Green'in 50 tonunu da öyle yapmışlar ya. Ay. Bütün Twilight şeylerini çıkarıp ayrı bir kitap gibi yayınladılar ya.
Evet.
Bunda da öyle yapacaklar.
Berbat olacak. Hiç güzel olmayacak.
Bilmiyorum ya. Bence o kadını, ben o kadını seviyorum. Kalemi bence iyi bir kadın. Onun adına mutlu oldum. Çünkü hiç kâr edemiyorlar ya. Fanfiction'dan kâr etmek yasak arkadaşlar. Hı-hı. Hiçbir türlü kâr edemezsin. O yüzden hani o kadının böyle bir ödüllendirilme, ona bir teşekkür anlatabiliyor muyum?
Ya bu arada bölümün başında da dedin ki çok güzel bir hikaye okudum sabahtan beri, onun keyfiyle şarkılar, türküler söylüyorum falan, hikayeyi de anlatmadın.
Evet, aslında tam yeri. Çünkü şimdi dediğimiz gibi fanfictionlar Harry Potter'dan esinleniyor. Ama bazı fanfictionlar çok ünlü olmuş. O fanfictionlardan esinlenip o fanfictionlara yazılmış fanfictionlar var. Bu da onlardan biri. Aslında bu bir Manacled'ın fanfictionı diyebiliriz. Ve bu 3 kitaplık bir seri. Aslında 3. kitabı çok Manacled gibi, çok karanlık. İşte 5. kitaptan sonra bütün hikayeyi değiştiriyorlar. Alternatif evrendeyiz. Ve Voldemort savaşı kazanıyor. Öyle olsaydı ne olurdu? Bu arada ilk bölümde fark ettim ki Dramione değil, Draymoni demişim. Bu benim Hermione'yi bazen Hermione diye telaffuz etmemle ilgili. O yüzden arada Dramione diyorum, arada Draymoni diyorum. Hangisi kullanacağı daha hoş geliyor?
Dramione.
Evet.
Peki şimdi bu kadar bilgi verdin bunlara dair bana. Bunlar aslında ilginç bilgiler değil. İlginç olan senin bu kitabı neden sevdiğin.
Çünkü çok tatlılar. O kadar tatlılar ki. Draco ve Hermione'yi böyle artık çok ikna edici bir şekilde sanki Hogwarts boyunca birbirlerine aşıklarmış gibi yazmış.
Hmm.
Ve böyle şeyden sonra, savaştan sonra, zaten çok geçen temalardan bir tanesi de savaştan sonra bu ölüm yiyenlerin davaları oluyor.
Hmm.
O davalarda öncelikle Narcissa için Harry işte tanıklık ediyor.
Tamam, sevdim. Ben post Hogwarts şeylerini seviyorum açıkçası, hikayelerini.
Sonra Draco'nun mahkeme sahnesiyle başlıyoruz. Hermione tanıklık ediyor. Ve böyle ya işte o çok böyle ikonik sahneler var ya. O kadar çok malzeme var ki Draco ve Hermione ilişkisi için. Bir, zaten birbirleri sürekli laf sokup duruyorlar. İki, ya o kadar yakıştırıyorum ki bunları, çünkü Draco hep sınıfta ikinci falan oluyor ya ve Hermione hep kızıyor. Çünkü ailesi çok baskı yapıyor birinci olması için, zeki olması için ve Draco çok sinirleniyor yani. Bu muggle-born bir kız onu sürekli geçiyor falan. İşte yıllar geçtikçe bir tansiyon oluşmaya başlıyor bunlar ergenliğe girdikçe. Üçüncü kitapta Hermione'nin ona yumruk atması mesela. Dördüncü kitapta işte Victor Krum'la Yulbol'a gidiyor ya, orada Draco'nun şeyi, Hermione'ye bakışı. Mesela bu versiyonda böyle dördüncü kitaptan beri birbirlerine aşıklarmış gibi bir şey. İşte ikonik sahnelerden bir tanesi tabii ki de Malfoy Manor. Orada o kadar çok farklı versiyonunu okudum ki yani. Bellatrix Hermione'ye işkence ederken Draco ne yaptı? Bazıları pasif yazıyor ve sonra hani Hogwarts Savaşı'ndan sonra ki bütün terapi süreci aslında Hermione orada o işkenceyi çekerken nasıl durdum? O onun için çok büyük bir işkence. Bazı versiyonlarında aslında işte bıçakta şey varmış, zehir varmış. Zehir bütün vücuduna yayılmasın diye counter curse yapıyormuş, işte büyü yapıyormuş. Orada aslında Hermione'ye yardım ediyormuş şeklinde yazanlar var. Böyle ikonik bir sürü ana kitapta geçen sahneyi alıp tekrar anlatıyorlar falan. Bunları çok güzel yapmış kitap. Ama ben şeyi çok seviyorum, onu fark ettim. Böyle hani yıllarca birbirini sevip söyleyemeyen insanların artık böyle bir şey olması. Bir de hepsinde çok farklı, ya Malfoy'ları hep çok farklı yazıyorlar bazılarında. Genelde Lucius kötü oluyor. Bazılarında iyi oluyor ama genelde çok kötü oluyor. Narcissa bazılarında çekilmez bir kadın oluyor. Bu okuduğum versiyonda böyle anne figürü. Yani çok seviyor Hermione. Ondan sonra neredeyse her Hermione şeyinde Malfoy Manor'ın o drawing room, işkence gördüğü oda Hermione'nin renove ediliyor. Yani Hermione tekrar eve girmesi her zaman başka bir şey konusu.
Bana yani atama bu bahsettiğin şey olayını, mahkeme sahnelerini.
The right thing to do. Yani şey neden yaptın, neden yaptın diye sorunca hep it was the right thing to do diyor. Hani Malfoy'u seviyorum diyemiyor. It was the right thing to do diyor.
Hermione şey, mi?
Adı, evet, adı o yani.
Evet, bölümün sonuna geldik. Birazcık bölümden konuştuk. Daha ziyade fanfiction evreninden konuştuk. Bir sonraki bölümde Harry Diagon Alley'e gidecek ve
Draco Malfoy'la tanışacak.
En önemli olay. Ve gerçekten büyü dünyasının içerisine girmeye başlayacak. Bundan sonra hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Bölüm hakkındaki fikirlerinizi, yorumlarınızı YouTube kanalımıza yazabilirsiniz. Instagram'dan bizimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda rica ediyoruz sizden Fidora Kahvesi'nden bizi dinliyor dahi olsanız İhtiyaç Odası Podcast'ın Spotify'daki kendine has kanalına abone olursanız ve değerlendirirseniz, yıldızlarsanız çok seviniriz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.